bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kuşatılmış Gençlik. Doktor Erdal Atabek. Altın Kitaplar. 17. basım. Ocak 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 4 Mayıs 2007. Okuyan Burcu Demirci. Ön Söz. Bu kitabın ön sözünü liseli bir genci bırakıyorum. Adı Özgür. Büyük iller arasında bulunmayan bir ilimizdeki imza gününde tanışmıştık. Aylarca sonra bu kitap üzerinde çalışırken bana bir mektup gönderdi. Orada da bir grup arkadaşıyla benzer konuları anlatmışlardı. Bu mektubu kitabımın ön sözü yapıyorum. Genç arkadaşımın sadece adını veriyorum, başına bir iş gelmesin diye. Sadece bu bile hepimize çok şey anlatmıyor mu? Bu kitabı gençlerimiz için yazdım. Onlar daha özgür olsun diye, onlar daha mutlu olsun diye yazdım. Bizlerden daha insanca yaşayabilsinler diye. Ön sözde gençlerin, son sözde. 15 Kasım 1989. Merhaba. Umarım beni hatırlarsınız. 5 ay kadar önce nokta noktada yapılan imza gününde tanışmıştık. Adım Özgür. Sizinle sohbet etmiştik. Dilerim hatırladınız. Aslında hatırlayıp hatırlamamanız o kadar önemli değil. Herhalde tanımadığınız insanlardan size birçok mektup geliyordur. Her neyse. Mektubu yazmamdaki amaç iletişim kurabilmek ve sizin gibi değerli bir insanla haberleşebilmekti. Ben şu anda lise sondayım ve tahmin edebileceğiniz gibi üniversiteye hazırlanıyorum. Ama benim aydınlarımızdan bir isteğim olacaktır. Aydın deyince yazarlar, çizerler, bilim adamlarımızı kastediyorum. Ne olur, liseli gençliğe de biraz ilgi gösterin. Ülkemizdeki bütün gençler üniversitelerde değil, biz de varız. Bizim de demokratik istemlerimiz var. Bizim de haklarımız kısıtlanıyor. Üzerimizde baskılar var. Bu baskılar gün geçtikçe de sertleşerek artıyor. Okullarda yapılan aramalarda öğrencilere birer adi suçluymuşçasına davranılıyor. Cüzdanlarımızdan gömlek yakalarına, kravatların içinden ceket eteklerine kadar her yerimiz aranıyor. Tabii arama sırasında ellerimiz başın üstünde ve ayaklarımız açık. Bu çok basit bir örnekti. Ayrıca gerici ve örümceklenmiş kafalı öğretmenlerimizin sözleri ve de davranışları var. Ağızlarında en adi küfürler, tevhid-i tedrisat kanununun yapıcılarından Aristo'ya kadar herkesi piç yapıyorlar. Bir kız arkadaşımız erkekle yan yana oturdu diye olmadık hakaretlere uğruyor. Bir hoca sınıfta kızlarla erkeklerin sıralarını ayırıyor. Diğeri bugünkü türban konusunda Atatürk'ü suçluyor. Ve daha neler neler. Peki diyeceksiniz, öğrenciler niçin bir şey yapmıyor? Bunun nedeni çok basit. Var olan eğitim sistemiyle öğrenciler o kadar pasifize edilmiş ki öğretmenin bir hareketiyle herkes siniyor. Baş kaldıranlar da çeşitli şekilde cezalandırılıyorlar. Bunları size neden yazıyorum? Kesin bir fikrim yok. Herhalde biriyle paylaşma isteği duydum. Umarım sıkılmadınız. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Kışkırtılmış Erkeklik, Bastırılmış Kadınlık adlı kitabınız bir harika. İnanın bir erkek olarak kafamdaki birçok soruya cevap buldum ve toplumdaki karmaşayı çözebildim. Kitabınızı bütün erkek ve kız arkadaşlara tavsiye ediyorum. Umarım ilerideki yeni kitaplarınız da aynı başarıya ulaşır. Aydınlık günlere ulaşmak dileğiyle sevgiler ve mutluluklar. Özgür. Daha çok gençsin. Artık genç değilsin. Gençliğimiz bu iki yargının arasında sıkıştı kaldı biliyorum. Daha çok gençtik. Hayatla ilgili bütün kararlarımızda daha çok gençtik. Toplumun düzenini beğenmediğimiz zaman toplumdaki iki yüzlülüğe karşı çıktığımız zaman, insanların yalanlarına karşı çıktığımız zaman daha çok gençtik. Hayatın bir dalavere olmasına karşı çıktığımız zaman, insanın hayatı bir yük gibi taşımasına karşı çıktığımız zaman, insanın bu olmadığını, bu olmaması gerektiğini söylediğimiz zaman daha çok gençtik. Daha çok gençtik. Daha rezilliklere alışmamıştık. Daha yalanlara alışmamıştık. Daha üçkağıtçılıklara alışmamıştık. Suskunluklara, görmezden gelmelere, bana dokunmayan yılan bin yeni yaşasınlara alışmamıştık. Sonra başka bir şey yaşadık. Sen düzeni değiştiremezsen, düzen seni değiştirir. Düzen bizi değiştirdi mi bilmiyorum ya da bilmek istemiyorum. Başka bir şey yaşadık. Artık genç değildik. Toplumun düzenini beğenmiyorduk ama artık genç değildik. Toplumdaki ikiyüzlülüğü yine sevmiyorduk. Yalanlardan yine nefret ediyorduk. Hayatın bir dalavere olmasına, insana yük olmasına karşı çıkıyorduk. Ama artık genç değildik. Artık üzerimizde sorumluluklar vardı. Evimiz, ailemiz, toplumdaki yerimiz, ücretimiz, koltuk takımımız, masamız, sofrada tabaklarımız vardı. Düşünmemiz gereken ne çok şeyimiz vardı. Onları düşünmeli ve susmalıydık. Onları düşündük ve sustuk. Doğruları görmezden geldik. İnandıklarımızı sorguluyor gibi yaptık. Yeni doğrular arıyormuş gibi yaptık. Oysa yalandı. Yaptığımız gençliğimizi ıskalamaktı. Belki de buyrukluğumuz budur. Daha çok gençsin. Karşımdaki saçları beyazlaşmış adam, aramızda abi dediğimiz saygın bir kişiydi. Konuşmamı çok beğenmişti. Seni kutlarım, çok güzel konuştun, çok doğru şeyler söyledin. Bana gençliğimi hatırlattın. Keşke söylediğin şeyler olabilse ama daha çok gençsin. Çok yorulacaksın, çok kırılacaksın. Söylediğin şeylerin bir türlü olmadığını göreceksin, üzüleceksin. Yine de kutlarım, konuşman çok güzeldi. Doğrusu bu kutlamaya hiç sevinememiştim. İçimde kabaran isyan duygusunu zor yendim, bunu anımsıyorum. Saygın ağabeyimizin yorumu cesaret kırıcıydı. O konuşmadan aklımda kalan sözcükler daha çok gençsin oldu. Sonradan bu sözleri çok duyacaktım. Daha çok gençsin, daha çok gençsin. Bu sözlerde övgüden çok yergi vardı, hafifseme vardı, küçümseme vardı. Daha çok gençsin, deneyimsizsin, gerçekleri bilmiyorsun, önündeki engellerden haberin yok, zamanı gelince Hanya'yı Konya'yı anlayacaksın, yazık olacak, başını sert taşlara vuracaksın, iyi niyetlisin belli ama daha hiçbir şey bilmiyorsun, daha çok gençsin. Kısaca teşekkür edip geçebilirdim, olmadı. İçimdeki isyan kımıldadı. Söylediklerimizi yapmaya çalışacağız, yapacağız da, biz göreceğiz. Belli olmaz, belki siz de görebilirsiniz. Abi alındığımı sandı. Yanıtımı da çok saygılı bulmamıştı. Umarım. Sevgili abim, ummak değil, yapmak gerekiyor. Abi basit duyguların adamı değildi. Titizlenip bana haddimi bildirmeye kalkmadı. Tersine yumuşak bir sesle doğru dedi, yapmak gerekiyor. Biz yapamadık, sizin yapmanızı çok isterim. Cesaretin hoşuma gitti. Devam, başarılar. Cesaret mi? Farkında bile değildim. Düşündüklerimizi söylemiştim. Orada kişi olarak değil, aynı düşünceleri paylaşan bir grup olarak vardık. Ben sadece arkadaşlarımın sözcüsüydüm. Düşündüklerimizi söylemenin cesaretle ne ilgisi vardı? Düşündüğünü söylemek en doğal hakkımız değil miydi? Yıl 1963 olmalıydı. Hekim örgütlerinin bir toplantısıydı. İnsan sağlığının birçok konusu ele alınmıştı. Biz de düşüncelerimizi ortaya koymuştuk. Doğru şeyler söylüyorduk. Eleştirilerimiz doğruydu. Önerilerimiz doğruydu. Toplantıdaki herkes bunların doğru olduğunu söylüyordu. Ama işte gençliğimiz vardı. Ve gençliğimiz bize güven duyulmasını önlüyordu. O toplantıda genç olmanın belki de söylediklerimizin etkisini azalttığını biraz da hayretle fark ettim. Şimdi genç olmak diyorum ya, ben 33 yaşındaydım. Arkadaşlarım da hemen hemen aynı yaşlardaydı. Bize gençler diyorlardı, genç doktorlar. Hekim örgütlerinde bu alışılmadık bir durumdu. Meslek kuruluşlarında görev almak için yaşlanmak, durmuş, oturmuş olmak önemli bir özellikti. kuruluş başkanları hep yaşlılar olurdu. Onlar çok şey bilir, büyüklerle iyi ilişkiler kurabilir, kuruluşu önemine uygun biçimde temsil eder, üyelerinin haklarını koruyabilirdi. Biz bu anlayışa karşıydık. Bizim kuşaklarımız bu ön yargıya karşı çıktı, mücadele etti ve kazandı. Kuruluşlarımıza genç kuşaklar geldi, mücadele etti ve kazandı. Bu mücadele bana gençlikten yana olmayı öğretti. Hep gençlikten yana oldum. Gençliğe hep güvendim. Gençliğin gelecek değil, bugün olduğuna inandım. Bugün de gençlere haksızlık etmenin ne büyük kayıplara yol açtığını görüyorum. Bu kitabı yazmak istememin asıl nedeni budur. Viva Zapata. Viva Zapata beni çok etkileyen bir filmdi. Meksika'nın ünlü halk kahramanı Emiliano Zapata'nın hayatıyla ilgili bir film. Bir halk isyanının öyküsüydü. Zapata, Marlon Brando oynuyordu, köylü bir gençti. Toprak sorunlarını bir grup olarak başkana anlatıyorlardı. Başkan, köylülerin temsilcisi olarak konuşan tok sözlü, suskun duruşlu, genci dinlerken önündeki kağıda bakıyordu. Kağıtta gelenlerin listesi vardı. Konuşmanın sonunda başkan, konuşan genç köylünün adını sordu. Listedeki Emiliano Zapata adını elindeki kırmızı kalemle çizdi. Bu genç köylü tehlikeydi. Artık ona dikkat edilmesi gerekiyordu. Sonra ülkede mücadele başlayacaktı. Bu mücadelede Zapata ayaklanan halkın lideri olacaktı. Halk mücadeleyi kazanacak ve Zapata başkan olacaktı. Bir mücadeleyi kazanmak kadar onu başarıya ulaştırmak da zordur. Yeni dönem yeni haksızlıklar getirir. Zapata'nın çevresinde kimileri kendi çıkarları için halka haksızlıklar yapıyordu. Bu haksızlıklardan bıkan halk, Başkan Zapata'ya temsilciler gönderdi. Onlar da filmin başındakine benzer bir görünümle başkanın karşısına çıktılar. Aralarından genç bir köylü yakınmalarını dile getirdi. Başkan Emiliano Zapata genç köylünün adını sordu, önündeki listede o adı buldu, kırmızı kalemle işaretleyecekken durdu. Birdenbire kendi adının işaretlendiği an aklına geldi. Genci tehlikeli bulmak yerine haksızlıkları öğrenmek gerektiğini düşündü. Filmin en önemli yerlerinden birisi buydu ve aklımdan hiç çıkmadı. Daha çok gençsin, daha çok gençsin. Dünyanın her yerinde böyle miydi? Gençlik, gençlik dediğimiz. Genç olmak dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Gençlik tanımlarına bakarsak öncelikle anladığımız belirli bir yaş diliminde olmaktır. 12-24 gibi başlangıcı ve bitişi olan bir yaş diliminde bulunan kişiyi genç olarak tanımlarız. Bu tanımlamaya öylesine alışmışız ki doğruluğundan kuşku duymayız. Ama bu tanımın doğruluğundan kuşku duymak için nedenler var. Gençlik tanımında sadece belirli bir yaş diliminde olmak değil, ailenin ekonomik yapısı içinde yer almak, kendi evi olmamak ve ailesinin bakımı altında yaşamak öğeleri yer alıyor. Böylece gençlik tanımını biyolojik, ekonomik, sosyolojik öğelerle yapıyoruz. Tanımın dikkat çeken yanı bir süreci değil de durumu belirtmesidir. Oysa gençlik dönemi bir durumdan çok bir süreçtir. Gençliği bir yaş parantezine almak, belki istatistiklerde yardımcı olmaktadır ama hayatın anlamını bulmada yardımcı değildir. Yaş dilimleri ister 12-24 kabul edelim, ister 15-25 diyelim. Örneğin 30 yaşına gelen birisi bu tanıma göre artık genç değildir. 40 yaşında gençlikten söz bile etmemek gerekir. 50 yaşındaysa gençlikten söz etmek özentidir. 60 yaşında gençlikten dem vurmak gülünç olmaktır. Tanımın temel yanlışı da kanımca burada. Belli bir yaş dilimini koyar da onun sonrasını artık genç değilsin diye nitelersek insanlarda yaşlılık duygusunu biz yaratıyoruz demektir. Tanımın yetersizliğinden kaynaklanan olgular içinde ek tanımlar gerekmektedir. Artık genç sayılmaz ama ruhu genç ya da kendi genç değil ama düşünceleri genç gibi tanımların gerekmesi bile gençlik tanımının yetersiz olduğunu düşündürmüyor mu? Gençlik tanımının biyolojik yanını ele alırsak, yaş diliminin başlangıcı gerçek bir biyolojik dönemeci belirlemektedir. Erinlik, yani puberte. Çocukluktan gençliğe geçiş gerçekten de biyolojik bir olgunlukla başlamaktadır. Kız çocuğu ilk adetini görmeye başladığı zaman cinsel olgunluğa erişmekte, genç kız olmaktadır. Erkek çocuğu da cinsel olgunluğa eriştiği zaman genç erkek olmaktadır. Buradaki değişimin nedeni cinsiyet hormonlarıdır. Kızlarda östrojen, erkeklerde testosteron salgısı başlamakta, bu durumda hayatın gerçek bir dönüşümü olmaktadır. Bu dönüşümün önemli özelliği biyolojik üreticilik döneminin başlamasıdır. Artık genç kız da, genç erkek de biyolojik üreticidir. Başka bir deyişle çocuk yapabilirler. Bedensel ve ruhsal bütün değişim, biyolojik üreticiliğin habercileri, hazırlayıcıları, kolaylaştırıcılarıdır. Bu dönüşüm öylesine büyük bir güçtür ki, genç insan bir anlamda şaşkına döner. Ne yapacağını bilemez, garipleşir, davranışları değişir. Aslında genç insan nasıl bir güç kazandığının bilincinde değildir. Bu gücü nasıl kullanabileceği konusunda belirgin bir düşüncesi de yoktur. Sadece duygusal bir kargaşa yaşar, değişen hayatına yeni anlamlar bulmaya çalışır. Gençlik tanımında biyolojik kriter kullanıyorsak, dönemin başlangıcını belirleyen özellik bitişini de belirlemeliydi. Eğer gençlik biyolojik üreticilikle başlıyorsa, bitişi de biyolojik üreticiliğin bitişi olmalıydı. Bu durumda kadın için gençliği ilk adetin görülüşünden adetlerin kesilişine kadar süren dönem diye tanımlamalıydık. Erkek için de biyolojik üreticiliğin görüldüğü dönemden bu üreticiliğin bitişine kadar geçen dönem olarak kabul etmeliydik. Ekonomik ve sosyolojik ölçütlerde kişinin üretici olmasıyla yakından ilgilidir. Kendi hayatını kazanan, böylece ailenin ekonomik gücünün dışına çıkan, kendi evini açabilen insan sosyoekonomik bakımdan üretici olan insandır. Ancak bu ölçüt biyolojik ölçütün tersi olmakta. Biyolojik üreticilikle başlayan gençlik sosyoekonomik üreticilikle bitmiş kabul edilmektedir. Kullanılan gençlik tanımı doğrusu çok görece, birbirine ekleme, bütün olmaktan uzak bir tanımdır. Eğer insanlar üzerinde yanlış duygular uyandırmasaydı, bu tanımı çok eleştirmeden kabul etme olanağı bulunurdu. Ancak durum böyle değildir. Gençlik dönemini belirli bir yaş diliminde bitirmek, insanların yaşlandıkları duygusunu uyandırmakta, bu da insan üzerinde durağanlık, tükenmişlik, artık bir şey yapma gücünü yitirmek olarak değerlendirilmektedir. 35 yaşındaki genç bir insan, biz gençken diyebilmekte, 40 yaşındaki genç insan artık bizden geçti, genç değiliz diye hayıflanmaktadır. Bütün bunlar hayatı bir süreç olarak almayan, dar ve kısıtlı kalıplar içine sokan tanımlardır. Bu bakımdan gençlik olgusunu insanın üretim süreci içinde bulunmasıyla değerlendirmek, sadece bir tanımın yetersizliğinden kurtulmak değil, aynı zamanda insanın üretme ve yaratma gücüyle bağlantısında açıklayacaktır. Üretim insan için çok önemli mi? Üretim süreci içinde bulunmak insan için çok önemli mi? Önemliyse bu önem salt üretme gücünden mi geliyor, yoksa üretme eyleminin sonucu mu? Hayatın en iyi öğretici olduğunu kabul ederek insan hayatına bakarsak, üreticilik, yaratıcılık eyleminin insan için gençleştirici, bu eylemi yapmamanın insan için yaşlandırıcı olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Uzun yıllar boyunca dikkatimi emeklilik olgusu çekmişti. Çalışan insanlar hayatları boyunca emekli olabilmek düşüncesini içlerinde bir rahatlık duygusu olarak yaşatmışlardır. Emekli olmak, onlar için sıkıcı işlerden uzaklaşmak, şöyle gönüllerince yapmak istedikleri işleri yapabilecekleri zamanlar olarak yaşayan bir özlem olmuştur. Ama emekli oldukları zaman durumun hiç de kendi düşündükleri gibi olmadığını görmüşlerdir. Emekli olduklarında rahatlamak şöyle dursun, derinde bir rahatsızlık duygusunun büyüdüğünü görmüş, mutsuz olmuşlardır. Onlarla konuştuğunuz zaman kendilerini rahatsız eden en önemli duygunun artık işe yaramamak olduğunu görürsünüz. Artık işe yaramayan insan sendromu diyebileceğimiz bu durum gerçek bir çöküntüdür. Hem ruhsal hem de bedensel bir çöküntü. Eğer söz konusu kişi işiyle aşırı bir özdeşlik içindeyse, bu durum onun hızla yaşlanmasına ve erken ölümüne yol açar. İşe yaramayan insan sendromu. İşe yaramayan insan sendromu, sadece emeklilerde değil, çalışanların bir bölümünde de görülür. Bu bakımdan da yaşla değil, üretim süreci içindeki insan değeriyle ilgilidir. Genç bir insan da eğer çalıştığı işi anlamsız bulursa, kendi özlemleriyle bağdaşmaz bulursa, toplum için ve kendisi için bir değer taşımadığına inanırsa aynı durumda demektir. Çalışan birçok insanın gerçek bir yakınması olan "yaptığım işten hiçbir zevk almıyorum, yaptığım işin kime yararı var ki" duygusu, onun gençliğini zedeleyen, onu yaşlandıran önemli bir etken. O da artık işe yaramayan insan sendromu içindedir. Bu durumdaki insanın çalışması onu gençleştirmemekte, tersine yaşlandırmaktadır. Çağdaş kapitalist toplumların üretim sürecinde yapılan pek çok işin gerçek bir üretim olmadığı, insanın daha mutlu olmasına hizmet etmediği, sadece kazanmak amacına yöneldiği gerçeği dikkate alınırsa, toplum ve kendisi için anlamlı bir işte çalışmak isteyen insanların çalışırken neden mutsuz olduğu daha iyi anlaşılabilir. Böylece bir işte çalışıyor olmakla insanın toplumu ve kendisi için anlamlı bir üretim sürecinde bulunmak arasında ne denli büyük fark olduğunu da görebiliriz. İnsanlar bunları çok düşünmezler. Genellikle işin var mı, bir işte çalışıyor musun, aldığın ücret iyi mi, kazancın yolunda mı gibi sözlerle işin önemini ölçerler. Oysa bu çalışma eyleminin sadece bir bölümüdür. Bir işi olmak ve yapılan işten iyi bir gelir sağlamak insanın mutlu olması için yeterli değildir. Belki de böyle bir düşünme kalıbı insanın mutsuzluğuna yol açmaktadır. Freud, insanın mutluluğunu tanımlamak için çalışmak ve sevmek demişti. Burada sözü edilen çalışmak ediminin bir işte çalışmak anlamında kullanılmadığını sanıyorum. Eğer öyleyse yanlış olduğunu söylemek gerekiyor. Doğrusu üretmek ve yaratmak olmalıdır. Gerçek bir üretimi ve yaratmayı gerektirmeyen hiçbir çalışma insanı mutlu edemez. Sadece oyalar ve geçinmesini sağlar. Böyle bir işte çalışan insan, işe yaramayan insan sendromundan kurtulamaz. İnsan için anlam taşımayan, onun hayatına anlam katmayan bir işte çalışmanın insana uygun bir yanı yoktur. İnsanların kendilerini zaman zaman dönme dolap beygiri gibi duyumsamalarının gerçek nedeni de budur. Bu duygu oldukça gerçeği yansıtmaktadır. Dönme dolap beygiri de kendisi için anlamsız, kendisine anlam katmayan, başkalarına çıkar sağlayan bir işi yapmaktadır. Kuşkusuz beygir bir hayvan olduğu, böyle şeyleri düşünmediği için mutsuz olmamaktadır. Belki de biz hayvan psikolojisini bilmediğimiz için bu beygirin mutsuz olmadığını sanıyoruz.